A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Özellikle kışın soğuklarının kendisini gösterdiği bu günlerde bize de en çok sık sorulan sorulardan bir tanesi bugün akşamın sohbet konumuz olacak inşallah. Burun tıkanıklıkları. Özellikle hocam ne yapsam burnum açılmıyor ya da işte şu spreyleri kullanıyorum zararlı mı ya da doğal neler yapabilirim? Bu konuda diyerekten bize çok sual geliyor. Geçen haftalarda konuştuğumuz öksürük şikayeti gibi özellikle burun tıkanıklığı şikayeti de gerçekten kış aylarında bizim en çok karşılaştığımız bir tıbbi sorun. Bugün özellikle nedenlerini, ne yapmamız gerektiğini, özellikle hangi durumlarda doktora gidilmesi gerektiğini, evde ne tür çareler, ne tür çözümler olabileceğini konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Bu noktada tabii bu güzel ve önemli sohbet konusunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, teknik ekipteki arkadaşlarımıza ve program yapımcımız Ceyda Nuray Kıyga Hanımefendi'ye teşekkürü bir borç biliyoruz. Sualleriniz olabilir, katkılarınız olabilir. O sebepten dolayı da telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 19, Türkiye 0090 Ankara 312 463 34 21 diyoruz efendim. Tabii özellikle bir şekilde soğuk algını, nezle, gripte biraz daha fazla karşımıza çıkıyor. Hem alerjik olarak karşımıza çıkabiliyor, hem özellikle bir enfeksiyon kökenli, hem kış mevsiminde hem bahar mevsiminde karşımıza çıkabiliyor. Burun tıkanıklığı önemli bir olay. Özellikle de çok çok farklı etkenlere bağlı gelişiyor ve tıbbi bir sorun. Tabii bu etkenler arasında anatomik bozukluklardan dolayı olan burun tıkanıklıkları var. Bunun dışında özellikle iltihaplanmalara, enfeksiyonlara, enflamasyonlara, yangılara bağlı olarak gelişen var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir anatomik bir bozukluğa bağlı, yapısal bir bozukluğa bağlı olanlar var. Bir de bir enfeksiyon sebebiyle olan durumlar var. Peki, özellikle burun tıkanıklığına en çok sebep olan bu yapısal bozukluklar nedir dediğimizde bunlardan birincisi ve en sık görüleni neredeyse özellikle bizim tıpta nazal septum deviasyonu dediğimiz olay. Yani birazdan detayına gireceğiz. Özellikle burnu ikiye ayıran kıkırdak ve kemikten oluşan ortadaki duvar. İşte buna biz nazal septum diyoruz. O normalde dümdüz aşağı inmeli. Maalesef bunun eğriliği burun tıkanıklığı neden oluyor. Hocam nasıl oluyor? Birazdan detayını konuşacağız. Bunun dışında yapısal bozukluk mesela burun eti ya da geniz eti dediğimiz adenoidde şişme, büyüme. Bunlar da özellikle yapısal olarak burun tıkanmasına neden olan faktörler. Burun dışında özellikle iltihaplanmalar, enfeksiyonlar var ki bunların arasında işte en çok kışın ve sonbaharda gördüğümüz soğuk algınlığı, nezle, gripper enfeksiyonlar ki daha çok görülmek üzere özellikle sinüzit ve alerjik rinit dediğimiz saman nezlesi. Demek ki burun tıkanıklığını şöyle ele aldığımızda iki neden var. Anatomik bir yapısal bozukluk, bir enfeksiyon. Anatomik yapısal bozuklukta en sık görülen işte ortadaki kemik kıkırdak yapı yani nazal septumun eğriliği. Bunun dışında özellikle burunlardaki et ve geniz eti dediğimiz olay. Enfeksiyonlarda da soğuk algınlığı nezle, grip, sinüzit ve alerjik rinit yani saman nezlesi diyoruz. Peki şimdi bu noktada burun tıkanıklığının tanımını yapacak olursak ne diyoruz? Bir şekilde oksijeni bize sağlayan, özellikle havalanmayı sağlayan, özellikle beyni oksijen getiren çok önemli bir yapı, solunum. İşte solunumun özellikle bu yapısal bozukluklar ya da enfeksiyondan dolayı burun tarafından yerine getirilememesi olayına biz burun tıkanıklığı diyoruz. Bu noktada tabii özellikle bu yapısal bozuklukları bir konuşmak lazım. Yani öncelikle şu nazal septum deviasyonundan bir konuşalım. Neden? Çünkü böyle bir olay varsa bunun yalnız ve yalnız tek bir tedavisi var. O da cerrahi operasyon yani ameliyat. O zaman nedir bu nazal septum? Şu, burnumuzu dıştan değil, böyle içten, içte olan ama dıştan görünmeyen bir yapıdır bu. Biz genellikle burun eğriliği dediğimizde hani dıştan cismani eğrilik daha çok maalesef hastalarımız ve danışanlarımız tarafından anlaşılıyor. Bunun biz göremediğimiz, yalnızca röntgenle ya da tomografi gibi görüntüleme yöntemiyle görülebilen bir olaydır nazal septum. İşte nazal septum niye diyoruz? Özellikle burnu ikiye ayıran içten, kıkırdak ve kemikten oluşan duvar benzeri yapıdır. Burada normalde dümdüz olması lazım. Ama eğer burada bir eğrilik varsa bunun adı nazal septum deviasyonudur ki özellikle ne yapar? Şöyle bir tünel gibi düşünün. İşte sağdan bir araçlar gidiyor, soldan araçlar geliyor. İşte bu iki tane tünelin ortadaki duvarının bir tarafa doğru daha fazla mesela ileri gittiğini düşün. Ne yapacak? Bu sefer olan sağda ya da soldaki yeri, pasajı, havalanmayı kapatacak. İşte bu en sık karşılaşan yapısal bozukluktur ki görüntüleme ile tanı konulur. Tek bir tedavisi vardır. Cerrahi tedavi. Artık zaten 2000'li yıllarda çok güzel yapılıyor. Özellikle genel anestezi altında çok kısa süreli ve artık böyle anormal derecede kötü ya da böyle canı yakan tamponlar kullanılmadan yapılan ameliyatlar ki detaya gireceğiz. Demek ki birinci yapısal bozukluk nazal deviasyon. İkinci olayımız burun eti. Şimdi tabii burun eti derken biz neyi anlıyoruz? Bizim tıptaki burun etimizin karşılığı her iki burun boşluğunda da olan. Kaçer tane? Üçer tane. Ki biz bunlara Latince ne diyoruz? Konkalar diyoruz. Yani odacık gibi düşünün. Sağda üç tane, solda üç tane böyle odacıklar vardır. Aynen duvar, oda duvarı gibi birbirinden ayrılmıştır. Bunlara halk arasında burun eti denir ama biz buna konka diyoruz. İşte burada özellikle şişme olduğu vakit, konkalarda hipertrofi diyoruz. Şişme olduğu vakit burun tıkanıklığın yanında bir de ne yapar? Sinüslerin açıldığı deliklerde de tıkanıklığa neden olur. O sebepten dolayı da normalde içi boş olması gereken sinüsler orta konkaya açıldığı için ortada bunlarla da şişlik daha fazla olduğundan sinüslerin havalanması bozulur ve konka hipertrofisi hemen ardından sinüs boşluklarında iltihaplanmaya yani sinüste neden olur. O sebepten dolayı da konkaların hipertrofisi ki en çok sebepler işte maalesef o benim düşman olduğum sigara. Onun dışında özellikle alerjik bünyeli insanlarda toz, kimyasal bazı maddelerin solunması, bazı gazların solunması ki ama en çok maalesef şu düşman olduğumuz sigara, alerjenler, tozlar en çok konkaların şişmesine neden olan hemen paralelinde şişmeden dolayı sinüzit meydana getirmesi. Bu sefer ne oluyor? Hem konkalar şişiyor yani burun etileri şişiyor. Hem bir taraftan sinüzit meydana geliyor. Bu sefer ne oluyor? Anormal derecede bir burun tıkanıklığı. Yani sonuçta bir domino etkisi yaratıyor. Yani sizin konkalar diye bir hipertrofi oluyor. Yani şişme burun etleri şişiyor. Bu dolaylı yoldan sinüzite neden oluyor. Sinüzit baş ağrısına, baş ağrı işte uykusuzluk, performans düşüklüğü derken birbirine bağlı bir domino etki ve olumsuz maalesef birçok sonuca neden oluyor. Demek ki ikinci özellik bu burundaki etilerdeki, konkalardaki şişme hipertrofi. Üçüncü olayımız özellikle bir şekilde burundaki en çok hani yapısal bozukluk olarak nedenlerden bir tanesi de özellikle geniz etinde şişme. Tabii geniz etinde şişme dediğimiz olay adenoid dediğimiz bir olay. Özellikle çocukluk yaş grubunda ciddi sıkıntı doğurur. Nedir? Özellikle genizin arkasındaki bu adenoid dediğimiz yapı şiştiği vakit o da burun tıkanıklığına neden olabilen faktörlerden bir tanesi. Şimdi tabii özellikle bunlar tabii deviasyon. Artı konkalardaki şişme eğer bir de yüzdeki çok önemli bir kafa çifti olan 5. kafa çifti trigeminal sinire bası yaparsa bu sefer sinir boyunca yayılan burun kökenli bir baş ağrısı olarak karşımıza çıkıyor. Ve migrenle de gerçekten karışabilen ciddi bir durumdur. Bakın nelere neden olabiliyor. Özellikle bunun dışında ne olabiliyor? Az evvel de söyledim. Burnun tıkalı olması, nefes alıp vermeyi zorlaştırıyor. Yaşam kalitesini, uyku kalitesini bozuluyor. Geceleri tıkanıklık olduğu için horlama neden olabiliyor. Uyku apnesi dediğimiz nefessiz olabiliyor. Kronik yorgunluk ve birçok kardiyovasküler yani kalp damar şikayetleri neden olabiliyor. Şimdi gelelim özellikle enflamasyon yani iltihaplanma noktası neden olan faktörlerden bir tanesi de alerjik burun nezlesi, alerjik nit. Bu da burun tıkanıklığının özellikle enflamasyon kökenli nedenli faktörlerden bir tanesi. Özellikle baharda, özellikle bitki polenlerine karşı. Onun dışında evdeki akarlardan, mayitlardan işte çeşitli deodorantlar, çeşitli özellikle tetikleyen alerjenlere bağlı olarak burunda kaşıntı, hapşurma, öksürük, boğaz ağrısı gibi birçok semptomlara neden oluyor. Sabahları olabiliyor, akşamları olabiliyor ama sabahları daha çok oluyor. Bahar ve yaz aylarında artıyor. Buradaki özellikle en önemli faktör alerjene bağlı olarak meydana gelen saman nezlesi, alerjik rinit dediğimiz olay. Şimdi tabii özellikle de burun tıkanıklığı oluştuğu vakit paralelinde bazen burun akıntısı da meydana gelebiliyor. Bunun nedeni de şu. Şimdi burun içerisinde efendim solunan havayı yani çünkü biz ağzı yemek yemek için kullanıyoruz. Burnu soluk alıp vermek için kullanıyoruz. Tam tersine eğer ağızla soluk alıp vermeye başlarsak ciddi sıkıntı. O zaman peki bu durum ne zaman husule geliyor? Ne zaman ki burun tıkanıklığı olup burun devre dışı kaldığı anda işte ağızdan solunum maalesef olabiliyor. Şimdi demek ki burun tıkanıklığı olduğu vakit bir de ne oluyor? Burundaki sekresyon sıvılar artıyor. Bu neden oluyor? Şundan dolayı bunun içerisinde alınan havayı özellikle nemlendirmek için mukus adı verilen bir sıvı üreten bezler bulunur. Eğer çeşitli tıbbi durumlar nedeniyle bu bezlerin yani mukus üreten bezlerin çalışması etkilenirse normalden çok daha fazla sıvı salgılanması meydana geliyor. Bunun sonucunda da habire sıvı sekresyon üretilip bu habire şelale gibi arkadan geniz akıntısı meydana getiriyor. İşte özellikle bu mukus adı verilen sıvı bu bezler tarafından üretilmesi noktasında bir etkilenme olursa geniz eti oluyor. Bu sefer de kişi de efendim ağız kokusundan tutun, faranjit, laranjit, traket gibi enfeksiyonlardan özellikle öksürüğe kadar giden ciddi bir sıkıntı. O sebepten dolayı da bir şekilde soğuk algın, nezle, gripel enfeksiyonlarda en büyük şikayetiniz bu geniz akıntısı. Buradaki tabii en büyük olay da bu geniz akıntısının meydana getirdiği yaşam kalitesi, özellikle öksürük, özellikle boğazdaki gıcık tarzı meydana gelen öksürük. Şimdi tabii buradaki en önemli olaylardan bir tanesi de bu burun tıkanıklığına acaba nasıl çözüm bulabiliriz? Şimdi tabii burun tıkanıklığına neden olan faktörleri az evvel söyledik. Konkalardaki şişme, nazal septumdaki deviasyon dedik. En çok sebeplerden bir tanesi. Ufak da olsa geniz eti büyümesi var. İşte enflamasyonlardan soğuk algın, nezle, gripel enfeksiyonu, sinüzit dedik. Yani enflamasyon ve alerjik saman nezlesi. İşte burun tıkanıklığına neden olan faktörü biz eğer ortadan kaldırabiliyor isek burun tıkanıklığının sebebini ortadan kaldırdığımız açılacaktır. Ve buna yönelik olarak çok yönlü ve kapsamlı bir tedavi planı hazırlamak lazım. Eğer burun tıkanıklığına neden olan faktör nazal septum yani ortadaki kemik ve kıkırdaktan oluşan duvarın eğriliği ise tek şansımız var. O da cerrahi ameliyat. Eğer konka hipertrofisi dediğimiz burun etlerindeki şişme olayı varsa bunun da tabii medikal ilaç tedavisinde uzun süreli bazı düşük doz kortizon içeren burun spreyleri verebiliyoruz. İşte tuzlu su, karbonatlı su verebiliyoruz. Denize özellikle tavsiye ediyoruz ama özellikle konka hipertrofisinde radikal bir çözüm onun da maalesef bir cerrahi tedavi dışında radikal bir çözümü yok. Yani tabii burada tabii deviasyon ve burun eti yani nazal bu konkalardaki hipertrofideki cerrahi tedavi deviasyonda ve konkalarda uygulandığı vakit kişide çok uzun süreli artık böyle bir sorunla karşılaşmamış oluyor. Diğer taraftan bir diğer yapısal bozukluk, nadir de olsa çocuklarda görülen geniz eti vardı. İşte çocuklardaki geniz eti büyümesi de en çok burun tıkanıklığına neden oluyordu. Geniz etinde tek cerrahi tedavisi var. Onun da tek cerrahi tedavisi ameliyatta onun o bölgeden alınması. Peki burun tıkanıklığında olunca ne oluyor? Özellikle ağızdan nefes alıp vermek zorunda kalıyoruz. Geceleri özellikle ağzımız açık uyuma ihtiyacı. Çünkü burun iptal. Horlama oluyor. Uyku kalitesi bozuluyor. Dudaklarda kuruluğa neden olabilir. Ağız kokusuna neden olabiliyor. Ağız kuruluğu oluyor. Ağız kokusu oluyor. Boğazda enfeksiyon sıklığı artıyor. O sebepten dolayı da bakın burun tıkanıklığı size sonrasında neler getiriyor. İşte faranjitten laranjitten ciddi boğaz enfeksiyonuna kadar giden bir olgu. Hele bir de bebek ve çocuk özellikle süt emen bebeklerde olduğu vakit emme beslenme bozukluklarına kadar gidiyor. Bu nedenden dolayı da biz bir şekilde bebek ve çocuklarda daha acil olmak üzere özellikle burun tıkanıklığına bir çare bulmak zorundayız. Peki bu noktada burun tıkanıklığına ne iyi gelir dediğimizde tabii özellikle bir defa burun tıkanıklığını ciddiye alacağız. Burun akıntısını ciddiye alacağız. Özellikle geniz akıntısını ciddiye alacağız. Ha sebep şuysa işte deviasyon varsa ameliyat olacağız. Konkalarda şişme yani burun etinde şişmeler varsa ameliyat olacağız. Çocuklarda geniz eti varsa ameliyat olacak. Yani bunun artık cerrahi tedavi dışında şansı yok demektir. Ha onun dışında nedir efendim? İşte enflamasyonlar yani enfeksiyonlar, yangılar sebep oluyor. Mesela soğuk algınlığı. Ne olacak? Soğuk algınlığı tedavi edilecek. Onun dışında özellikle birazdan konuşacağımız burunu açan ilaç ya da evdeki bazı doğal çözümler. İşte ne olacak? Gıper enfeksiyon, nezle yine aynı şekilde tedaviler. Sinüzit olgularında olayda bir bakteriyel bir enfeksiyon. Yani bir enfeksiyon tablosu olduğundan dolayı doktorların önerisiyle onların önerdiği gün ve doz sayısında ilgili antibiyotik kullanmak durumunda olacağız. O sebepten dolayı da bakın enfeksiyon tablosunda antibiyotikler de devreye giriyor. Ha diğer en önemli neden neydi? Alerjik rinit yani alerjik saman nezlesi durumlarında da biz ne yapıyoruz? Özellikle alerji baskılamak amacıyla alerji hapları. Çocuklara şurubu, bebeklere şurubu, erişkinlere alerji hapları, burnu rahatlatmak amacıyla da özellikle alerjik nazal spreyler yani alerjik burun spreyleri vermekteyiz. Tabii bu noktada özellikle erişkinlere mesela doğal aromaterapik yağlardan nane, okuliptus yağı kullandırabiliyoruz ama bebek ve küçük çocuklarda bazen özellikle alerjik durumun nedeni olabileceğinden dolayı tehlikeli sonuçları yol açabileceğinden dolayı kullanmamak daha isabetli olur özellikle bebek ve küçük çocuklara. Erişkinlerde kullanılabilir. Şimdi tabii alerjik saman nezlesi olanlarında tabii dikkat etmesi gereken kendilerini bu reaksiyonlara sebep olan ortamlardan, etkenlerden uzak tutmak. Nedir işte özellikle polenlerin çok uçlu dönemde de dışarı çıkmamak. Özellikle kimyasal bazı ya da boya, parfüm, deodorant gibi bazı şeyleri varsa kesin kokulara bunlara maruz kalmaktan kaçınmak. Toza dumana maruz kalmaktan kaçınmak çok çok iyi olur o sebepten dolayı. Şimdi bunları da konuştuktan sonra özellikle şunu konuşmak lazım. Yani hocam özellikle burun tıkanıklığı biz hiç ciddiye almadık. Yani bir şekilde neden bu konu üzerinde bu kadar ciddi durmak gerekiyor dediğimizde gerçekten burun solunum için. Eğer burun devre dışı kalırsa ağız maalesef solunumu devreye giriyor. Bu sefer ne oluyor? Sık sık laranjit, faranjit ve boğaz enfeksiyonu. Ciddi sıkıntı. Ve kişi bir antibiyotik kullanmak zorunda kalıyor. Yine özellikle uyku kalitesi bozuluyor, horlama ve derin uyku bozuklukları ve kronik yorgunluk. Yine özellikle uykuda nefes durması, uyku apnesi dediğimiz olay meydana geldiğinden dolayı tansiyon yüksekliği ve kalpteki ritim bozuklukları neden olup kardiyolojik sıkıntıları neden oluyor. Yine özellikle akciğerlerde astım şikayeti olanların astım şikayetinin artmasına neden oluyor. Yine devamlı ağızdan soluk alıp veren kişilerde sabahleyin ciddi ağız kuruluğu ve resmen hasta şunu der, hocam sabahleyin böyle pul biber dökmüş gibi boğazlarım yanıyor diye söyler. Ondan sonra öğleye doğru açılır. Diğer taraftan özellikle uykuyu uyuyamadıkları, verimli uyku uyumadıkları, hep yorgun oldukları için bakın ne tür psikolojik sorunlara dahi neden olabiliyor. Sürekli sinirli ve öfkeli oluyorlar. Özellikle ders çalışan, özellikle bellek hafızaya ihtiyacı olan bazı yaş gruplarında özellikle uyku verimli olmadığından, yeterli oksijen beyne gitmediğinden bu tür zihinsel faaliyetlerde gerileme oluyor. Yine boğazdaki bu kuruluk ve enfeksiyondan dolayı seste kalınlaşma, ses kalitesinin bozulması, maalesef burundan nazal konuşma, ses tonunun değişmesi meydana gelebiliyor. Diğer taraftan yine bu burun tıkanıklığı bakın çocuklarda gece terlemelerine, çocuklarda bazen de çok affedersiz altın ıslatma problemleri neden oluyor. Yine özellikle migreni olan, gelim tepi baş ağrısı olanları da bir şekilde kronik baş ağrısının daha alevlenmesi ve şiddetlenmesine maalesef neden olabiliyor. Bu sebepten dolayı da artık bir şekilde deviasyon varsa ameliyat olunacak. Özellikle şimdi onu da konuşalım. Eskiden bu operasyonlar lokal anesteziyle yapılıyordu. Ağrılı ameliyatlardı. Ve ameliyat sırasında oldukça kaba aletler kullanılıyordu. Bazen de bez tamponlar kullanıyordu buruna kanı emsin diyerekten. Ama şimdi artık günümüzde genel anestezi üstün konfor sağlıyor. Ağrısız, hiç hissetmediği ameliyatlar oluyor. Ayrıca bu operasyonlarda endoskopi içinde mikro aletler kullanıyorlar. Özellikle de bu noktada bilgisayar ekranından takip edilerek ameliyat oluyor. Yine mesela burada herhangi bir dikiş, bir alçı, bir şişme, efendim yüzde kan oturması, ekmoz gibi problemler olmuyor. O sebepten dolayı bir de artık çok özel silikon bazı özel tamponlar kullanılıyor ki çıkartırken gerçekten ciddi sorunlar usule gelmiyor. Yani yapısal bozukluklar artık çok güzel tedavi edilebiliyor. O nedenden dolayı bu konuda çok fazla düşünmemek lazım. Diğer taraftan şunu konuşalım özellikle doğal hocam. Biz neler yapabiliriz özellikle burun tıkanıklığı dediğimizde son dakikalarımızda onu konuşalım. Bir defa nem. Özellikle nem, burun tıkanıklığı çok iyi gelir. Peki nemi nasıl sağlayacağız? Şöyle tabii nem deyince aklıma ne geliyor? İşte çocukluğumuzda sobalı evlerde sobaların üzerine ben Beypazarlıyım anacığımız güğümleri koyar böyle nemlenirdi ortam. Ama şimdi artık kaloriferler var. Kaloriferlerde ne yapabiliriz? Bir defa kaloriferlerin üzerine en doğalı bildiğimiz el havlularını ıslatıp suyunu güzelce sıkıp güzelce peteğin üzerine. En güzel çözüm bu. Ha hocam ben işte bu buhar veren makineler kullanabilirsiniz. Onun dışında efendim kaloriferin üzerine bir tas su koyabilir, yapabilirsiniz. Yani ortamın nemlenmesi ama en doğalı bildiğimiz yüz havlularını ıslatıp suyunu güzelce çekip bir şekilde koymak. Onun dışında özellikle ha bir de şu var tabii plastik ve naylon alışımlı kaloriferlerin üzerine koymaya çalışıyor. Bunu kesinlikle kabul etmeyiz. Özellikle de ya metal ya da özellikle efendim seramikten olabilir. Özellikle bunlara tank deniyor kalorifer petekleri üzerine konu. Ama dediğim gibi tekrar benim için havlu en güzel tercih. İkincisi bol su içilecek. Ne kadar güzel su içilirse o kadar etken. Üçüncüsü efendim benim de hastalarıma çok önerdiğim ki zaten sinüzit, alerjik rinit problemlerinde biz denizi öneriyoruz. Denize gidin güzel hatta dalın diyoruz. İşte bunu biz eve getiriyoruz. Nasıl? Özellikle de bunu tuz ve karbonatla yapıyoruz. Bir bardak suya, bir çay kaşığı tuz, bildiğimiz sofra tuzu, silme üzerinin fazlasını alıyoruz. Bir de pH dengesini sağlamak amacıyla bir çay kaşığı üzerinin fazlasını atıyoruz. Silme karbonat. Yani ne yaptım? Bir bardak suya, bir çay kaşığı tuz, silme, bir çay kaşığı karbonat atıp güzelce karıştırdım. Bunu güzelce burnumuza çekiyoruz. Neyle çekebiliriz? İşte iğnesini çıkartarak bizim onluk enjektör dediğimiz onunla çekebiliriz. Avucumuzu alıp çekebiliriz yani sonuçta. Ya da bu özel damlalıklar var. Damlalık bir tane herhangi bir medikalciden, eczaneden damlalık alıp burnumuza verebiliriz. Ama dediğim gibi bunlar çok basınçlı olmamak şartıyla burnun nemlenmesi, tıkanıklığı çok güzel evde çözümler bebek ve çocuklara dahi uygulanabilir. Şimdi diğer taraftan Nedir mesela? Özellikle mesela zencefil çayı içmek gerçekten bu noktada çok iyi gelir. Zencefil çayı nasıl özellikle? Şöyle 2 bardak güzelce efendim su kaynatın. 2 tatlı kaşığı zencefil tozu koyun güzelce. Bir şekilde ha ben toz katmak istemiyorum hocam. Yaş zencefil yani taze zencefil. Orada yaklaşık olarak şöyle 2-3 dilim yaş zencefil doğrayabilirsiniz eğer toz yani zencefil kullanmak istiyorsanız 10 dakika şöyle demlensin, süzün. Bunu özellikle de bir bardağını içebilirsiniz. Kalan bardağında ne yaparsınız? Efendim şöyle bir tülbent ya da pamuğuyla bunun şöyle üstüne koyabilirsiniz. Asla deliklerinden bu suyu vermiyoruz. Özellikle kompres şeklinde, sıcak kompresleri uygulanır. Yani zencefilli çay içilebilir. Zencefilli çay hazırlayıp havlu ya da pamukla bunun üzerine kompres yapılabilir. Yine lavanta çiçeğinden özellikle kompres yapılabilir. Bu da 2 tetkiklerden bir tanesi. Diğer taraftan efendim ne yapılabilir? Özellikle zeytinyağı ile bildiğimiz organik zeytin yağı ile özellikle burnun üzerine, burun kas çevresine güzel böyle 20 saniye süren hafif baskılı masajlar yapılabilir. Yine erişkinlerde, bebek ve çocuklarda olmamak şartıyla nane yağı, okulüptüs yağı da özellikle burun deliklerinin önlerine sürülebilir diyoruz. Evet efendim, bu akşam özellikle kışın en çok karşımıza çıkan ve gerçekten yaşam konforumuzu nispeten etkileyen burun tıkanıklıklarını konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konuyla yan yana gelmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.